Hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız?
Sizi gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. İngiltere'de yılbaşında zaman geçirdik. Çok harika zaman geçirdik. Özellikle çocuklarım kuzenleriyle zaman geçirdiler. Bundan çok zevk aldılar. Yani ilk kez Noel bayramı sırasında İngiltere'ye gittik ama çok zevk aldık. Ama sizleri özledik. Bu yüzden birlikte olmak çok iyi. Bugün Musa'dan çıkış vaaz dizimize devam ediyoruz. Aslında Noel bayramı olduğu için bir aydan beri yapmadık. Ama bugün yine başlayacağız. Burada Tanrı'nın Musa aracılığıyla nasıl kendi halkına yönlendirdiğini öğreniyoruz. Tanrı kendi halkına Firavun'dan kurtardı. Sonra İsrail halkı 40 yıl boyunca çölde kaldı. Onlar çöldeyken birçok şey öğrendiler. Biz de onlardan bu dersleri öğrenmek istiyoruz. Değil mi? Evet, öğrenmek istiyoruz. Çünkü çok faydalı ders vardı. Sık bence çölde yaşayabiliriz. Musa'dan çıkış 18. bölümü okuyalım aslında. Lütfen.
Musa'nın kayınbabası Midyanlı kahin Yitro, Tanrı'nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi Rabbin İsrailleri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu. Musa'nın kendisine göndermiş olduğu karısı Sinopra'yı ve iki oğlunu yanına aldı. Musa garibim, bu yabancı diyarda diyerek oğullarından birine Gerşom adını verdi. Sonra babamın tanrısı bana yardım etti. Beni Firavun'un kılıcından esirgedi diyerek öbürüne de Elizer adını koymuştu. Yitro, Musa'nın karısı ve oğullarıyla birlikte Tanrı Dağı'na, Musa'nın konakladığı çöle geldi. Musa'ya şu haberi gönderdi. Ben de kayınbabandan Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz. Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı. Önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler. Musa, İsrailliler uğruna Rabbin Firavun'la Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, Rabbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı. Yitro, Rabbin İsraillilere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi. Sizi Mısırlıların ve Firavun'un elinden kurtaran Rabbe övgüler olsun dedi. Halkı Mısır'ın boyunduruğundan o kurtardı. Artık biliyorum ki Rab bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu şeylerin üstesinden geldi. Sonra Tanrı'ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harun'la bütün İsrail ileri gelenleri Musa'nın kayınbabasıyla Tanrı'nın huzurunda yemek yemeye geldiler.
Yani Tanrı halkın arasında harika şeyler yaptı. Musa'nın kayınpederi Tanrı'nın yaptıklarını duymuştu. Ve Musa'nın karısı ve oğullarıyla Musa'nın yanına geldi. Onlar geldikleri zaman Yitro, Tanrı'nın diğer tanrılardan üstün olduğunu fark etti. Hangi tanrı Musa'nın tanrısı dışında böyle işler yapabilir? Rab onlara Musa'dan kurtardı. Zorbalık yapan Firavun'dan kurtardı. Rab onların Musa'lılara ordusundan kaçabilmesi için Kızıldeniz'i yarıp ikiye böldü. Tanrı'nın halkı kuru toprak üzerinden denizden geçtiler. Halk çöldeyken, 40 yıl boyunca orada kaldılar, çöldeyken Rab her gün onlar için içme suyu ve yemek, yani man ve bulgurcun sağladı. Tanrı onlara öncülük etti. Tanrı'nın sözü diyor ki, Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyen bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncelik verdi, etti. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Yani Tanrı onlara koruyor ve bereketlendiriyordu. Sonunda onlar Tanrı'nın yanında konakladılar. Ve Yitro orada Musa'ya karşıladı. Tanrı da ne demek? Aslında Tanrı'nın varlığının o dönemde Tanrı'nın halkının aralığında olduğu belliydi. Musa'dan çıkışın 3. ve 4. bölümde Musa, Tanrı'nın halkının kurtarmadan önce o dağda Tanrı'ya kavuştu. Musa'dan çıkışın 19. ile 40. bölümleri arasında Tanrı o dağda Musa'yla ve kendi halkına kavuştu. Bu yüzden buraya Tanrı Dağı adı verildi. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tanrı'nın varlığı çok önemli bir konudur. Önümüzdeki haftalarda bu konu üzerine konuşacağız. Musa'dan çıkış bölümü Tanrı'nın halkının Tanrı'nın varlığını bilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Ama bugün yeni yılımız olduğu için bu konunun üstünde durmak isterim. Bu vaazı hazırlamaya başladığım zaman başka şeyler vurgulayacağımı düşündüm. Ama Musa'nın hikayesinde Tanrı da ifadesi ve Tanrı'nın varlığının çok önemli olduğu dikkatimi çekti. Okuduğumuz bölümden birkaç bölüm sonra Musa Tanrı'ya şöyle yalvardı. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. Tanrı'nın huzuru çok önemli çünkü Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın halkını diğer kişilerden farklı kılar. Yani biz önemli değiliz ama Tanrı ise büyük. Ve eğer Tanrı bizde çalışıyorsa Tanrı bizi kılanabilir, Tanrı bizim hayatımızı değiştirebilir. Yani her şey mümkün olabilir. Değil mi? Amin. Tanrı'nın varlığını tecrübe eden bir kişiler olmalıyız. Tanrı'nın varlığını tanımaya öncelik vermeliyiz. Farz edelim ki, kiliseye yakın yaşayanlar, eğer Tanrı'nın huzurunu tecrübe etmek istersen, Üsküdar Yaşam Kilisesi'ne git derler. Farz edelim ki Tanrı'nın varlığının aramızda olduğu çok belli. Kutsal ruhlar dolan bir kilise nasıl olur? Böyle bir kilise çekici olacak. Tanrı'nın varlığını tanımak sadece değerlerimizin biri değil. Tanrı'nın varlığı her şey değiştirir. Aslında kutsal kitap boyunca Tanrı'nın huzuru önemli bir temadır. Başlangıçta Tanrı Adem bahçesinde Adem ve Havva'ydı. Adem ve Havva Tanrı'nın varlığında yaşadı. Aslında bugün birkaç resim yapacağız. Bu bitki, bu Adem bahçesini temsil eder. Yani her şey iyi. Tanrı, Adem ve Havva'la yürüyordu. Onlarla zaman geçiriyordu. Onlar her an Tanrı'ydı. Yani her an. Onlar günahı düştükleri zaman Adem bahçesinden kovulup Tanrı'nın varlığından ayrıldılar. Ne yazık ki eskiden Tanrı'nın varlığında yaşıyorlardı. Şimdi Tanrı'nın varlığından ayrıldılar. Yani insanlar Tanrı'nın varlığında yaşamak için yaratıldı. Ama günah yüzünden insan Tanrı'nın varlığından ayrıldı. Sorun şu ki, kutsal kitabın hikayesi bize Tanrı'nın halkının nasıl Adem ve Hava gibi bir daha Tanrı'nın varlığında yaşayabileceğini anlatıyor. Eski ahitte Tanrı'nın halkı sınırlara sınarak ve Tanrı'nın verdiği yasalara dikkatlice yerine getirerek Tanrı'nın varlığına yaklaşabilirdiler. Aslında okuduğumuz ayetlerde bunu görüyoruz. Yitro Tanrı'ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harunlar bütün İsrail, ileri gelenleri Musa'nın kain babasıyla Tanrı'nın huzurunda yemek yemeye geldiler. O dönemde Tanrı'nın seçtiği rahip Tanrı'nın önünde onları temsil ederdi. Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın şadrında idi. Aslında burada bir şadır. Bizden bu hikaye devam ediyor. Eskiden Adem bahçesi vardı. Sonra Tanrı'nın varlığı Tanrı'nın çadırında ve Musa ve Tanrı'nın halkı bunu inşa etti. Ve Tanrı'nın varlığı oradaydı. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya yaklaşmak istediği zaman Tanrı'nın çadırına yakınlaştı. Yani Musa'nın yaşadığı dönem ile Kral David'in yaşadığı dönem arasında. Eğer biri Tanrı'ya yaklaşmak istediyse, o Tanrı'nın çadırının bulunduğu yere gidip Tanrı'ya sunular sunardı. Sonra Kral Süleyman çadır yerine bir tapınak inşa etti. Aslında belki bir boş yer lazım. Aslında o böyle bir tapınak inşa etti. Ama bu hikaye devam ediyor. Tamam. Yani David düşünüyordu ki krallar güzel saraylarda yaşıyorsa yaratan Tanrı'nın varlığı güzel bir yerde bulunmaya hak etmez mi? Bu yüzden aslında Kral David bu tapınak inşa etmedi ama onun oğlu bunu inşa etti. Kral Süleyman'ın yaşadığı dönemden İsa'ya gelene kadar Tanrı'nın halkı Rab'e yaklaşmak istediği zaman Yeruşalim'deki tapınağa gitti. Yani kutsal kitap boyunca Tanrı'nın varlığı çok önemli olduğu halde Tanrı'nın varlığı bir yerde bulundu. Ve rahipler Tanrı'nın halkı için Tanrı'nın önünde aracılık etti. Başka bir deyişle, Tanrı'nın halkı Tanrı'nın varlığına kolayca giremezdi. Ama eski ahitte Yeremya peygamber yeni bir dönem ve yeni bir anlaşmaya peygamberlik etti. O şöyle dedi. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor Rab. Yasama içlerine yerleştirecek. Yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyan diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni, diyor Rab. Çünkü suçlarına bağışlayacağım, günahlarına artık anmayacağım. Yani Yeremya peygamber herkesin o gün Tanrı'ya tanıyacağına peygamberlik etti. Yani birkaç kişi değil, herkes Tanrı'ya yaklaşıp tanıyabilir diye peygamberlik etti. Ve İsa geldiği zaman bu yeni çağ gerçekleşmeye başladı. İsa tapınağın yerine aldı. İsa yeni tapınak oldu. İsa nereye gittiyse Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın egemenliğini getirdi. Bu hafta okuma planımızda okuduğumuz gibi İsa hastalara iyileştiriyordu. Cinleri kovuyorlardı. Ve yetkiyle Tanrı'nın egemenliğini ilan ediyordu. İsa dışlanmış, ezilmiş, günahkar insanlarla ilgilendi. Hamd olsun. Sıradan kişilerle ilgilendi. Üstelik İsa onlara kabul edip arındırıyordu. İsa yukarıdaki peygamberlik sözünü yerine getirmeye başladı. Ve ilginç bir şey, çünkü bazen dindar kişi kirli kişiden uzaklaşmak istiyor, değil mi? Yani ben kirli olmak istemiyorum, bu yüzden uzaklaşıyorum. Ama İsa kirli kişi, günahkar kişileri yakınlaştı ve onları arındırdı. Onları temizledi. Hamd olsun. İsa nereye gittiyse Tanrı'nın varlığını getirdi. İsa yeni bir günden bahsettiydi. Kendi öğrencilerinin de Tanrı'nın varlığını taşıyacağını vaat etti. İsa şöyle dedi. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda ve içinizde, o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Yani Tanrı'nın halkı kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın varlığını bilecekti. İsa kendi öğrencilerine, size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yarınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Yani İsa göğe alındıktan sonra kutsal ruhum, yani Tanrı'nın varlığının Tanrı'nın halkına geleceğini söyledi. Ama kutsal kitaba göre mesela şu ki Tanrı kutsal ve pak olduğu için günahkar insanlar nasıl Tanrı'nın huzuruna girebilir? Yani bir tarafta Tanrı, Tanrı pak ve kutsal. Diğer tarafta biziz, günahkarız. Pak değiliz. Ve Tanrı ile insan arasında bir boşluk var, bir aralık var. Nasıl günahkar kişi Tanrı'ya ulaşabilir? Bir köprü lazım. Bu yüzden İsa geldiği zaman Tanrı'nın varlığını getirdi. Ama dahası var. İsa, bildiğiniz gibi, İsa çarmıhta öldü. Ve öldüğü zaman çarmıhtayken bir köprü yaptı. Bu yüzden insanlar Tanrı'nın varlığına girebilir. Ne oldu? Yani İsa bizim için öldü. Kutsal kitap diyor ki o bizim için öldü. Çarmıhtayken o bizim günahlarımıza üstlendi. O bizim günahlarımıza ortadan kaldırdı. Aslında o bizim günahlarımızı aldı ve bize onun doğruluğunu verdi. Böyle bir şey. Bu yüzden biz pak olduk. Bu yüzden pak kişi Tanrı'nın varlığına girebilir. Yani İsa geldiği zaman hem Tanrı'nın varlığını getirdi hem de yeni bir kurtuluş yolu açtı. Bu yüzden günahkar kişi aklandılar. Tanrı'nın varlığına girebilir. Bizim gibi kişi Tanrı'ya olduğumuz gibi yaklaşabiliriz. Tanrı'nın müjdesi budur. Bu yüzden İsa'nın ölümü ve dirilişi bu engeli, bizim günahlarımızın engeli, yok etti ve yeni bir kurtuluş yolu açtı. İnsanların günahları ortadan kalkabilir. Bu yüzden Tanrı'nın varlığına girebilirler. İsa ölüp dirildi ve göğe alındı. Okuyoruz ki Tanrı'nın vaat verdiği kutsal ruh İsa'nın öğrencilerine geldi. Birkaç hafta sonra. Böyle bunu okuyoruz. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini, andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeyleri dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturdu, başka dillerle konuşmaya başladı. Yani Tanrı bilinmeyen dille konuşan armağanı veriyor. Konuşma armağanı veriyor. Elçi Petrus bu olaya şöyle anlatır ki. Bu gördüğünüz Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydı. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz gurumlar, yaşlılarınız yüdüşler görecek. O günler, kadın erkek, kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yani o gün itibaren herkes Tanrı'nın kutsal ruhla dolabilir. Okuduğumuz ayetler bunu vurgular. Yaşlılar, gençler, erkekler, kadınlar, kullar bile hepsi kutsal ruhu alacaktı. Tanrı'nın varlığı artık bir tapınakta bulunmadı. Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla imanlı kardeşlerde yaşar. Biz artık Tanrı'nın varlığını taşımaktayız. Nereye gidersek Tanrı'nın varlığı bizimledir. Bu yüzden 3 tane gönüllü lazım. Tamam, lütfen ön tarafa gelin. Burada durabilirsiniz. Çünkü ilk önce ne oldu? İlk önce Tanrı'nın varlığı bahçedeydi. Sonra bir çadırdı. Sonra tapınaktırdı. Sonra İsa geldi ve İsa Tanrı'nın varlığını getirdi, değil mi? Ama Çarmıhtayken ne oldu? Aslında bir yol açtı. Bu yüzden son resim bu. Aslında insanlar arasında yaşıyor. Biz de yaşıyor. Hem de olsun biz Tanrı'nın varlığını taşıyoruz şimdi. Yani bir yolculuk vardı. Şimdi biz sıradan kişi Tanrı'nın varlığını taşıyoruz. Hem de olsun. O iyi haber. O gerçekten iyi haber. Olduğumuz gibi Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Üstelik Elçi Pavlos Korint'teki imanlı kardeşlere, beyninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Diye yazdı. Şimdi biz bir tapınak olduk. Üstelik imanlı topluluklara Tanrı'nın yeni tapınağı oldular. Elçi Pavlos kilise hakkında şöyle yazdı. Yani siz hem kişisel olarak orada duruyorsun, hem de kiliseyi temsil ediyorsun. Tamam? Pavlos şöyle yazdı kilise hakkında. Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle, peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Amin. Bütün yapı Rab'e ait kutsal bir tapınak olmak üzere. Onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere Rab'birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Kardeşlerim, biz bu çağda yaşamaktayız. Tanrı'nın kutsal ruh bizde yaşamakta. Biz imanlı kardeşler olarak Tanrı'nın varlığını taşımaktayız. Nereye gidersiniz? Tanrı'nın varlığını getiririz. Üstelik toplandığımız zaman Tanrı'nın varlığının aramızda olmasını beklemekteyiz. Tamam, oturabilirsiniz şimdi. Teşekkürler. Harika bir şekilde durduk. Tanrı'nın varlığını tanıyan bir topluluk olmak için Tanrı'nın yüzüne yönelmeliyiz. Bu yüzden pazar toplantılarımızda Tanrı'ya tapınmaya ve Tanrı'nın sözünü dinlemeye öncelik veririz. Her gün Tanrı'nın sözünü birlikte okuduğumuz için Tanrı'nın sözü bizi şekillendirir, değiştirir. Her hafta dua toplantımız var. Ve bu dua toplantısı devam edecek. Aslında bu hafta değil. Ama normalde devam edecek. Çünkü birlikte Tanrı'nın yüzüne yönelmek isteriz. Tanrı'nın varlığını tecrübe eden bir kilise olmak istersek, dua etmekten vazgeçemeyiz. Dua ettiğimiz zaman insanların planlarına ve gücüne değil, Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var diyoruz. Biz dua ederek ve tapınarak Tanrı'nın varlığı için bir kapı açarız. Tapınan ve dua eden topluluk varsa Tanrı'nın varlığı orada olur. İlk kilisesinin dua toplantısının nasıl geçtiğini okuyalım. Bu yeni kilise baskı altında yaşıyordu. Bu yüzden birlikte dua etmeye başladı ve şöyle dua ettiler. Onların duası bu. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastalara iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Sonra ne oldu? Dualara bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duymaya devam ettiler. Aslında geçen yıl dua ederken bizim tavanımız yere düştü. Ama bunu istemiyorum. Ama özellikle Tanrı'nın varlığını istiyoruz, değil mi? Kardeşlerim, birlikte dua ettiğimiz zaman Tanrı harika şeyler yapar. Kardeşlerim, sizi teşvik etmek isterim. Topluluk olarak en yetenekli ve en olgun topluluk değiliz. Evet. Zayıflıklarımızı, eksiklerimizi biliyoruz, değil mi? Buna rağmen Tanrı'nın varlığı aramızda ve Tanrı aramızda çalışıyor. Topluluğumuzda özel ve hoş bir ortam var. Misafirlerimiz bize geldikleri zaman bunu fark ediyorlar. Elbette birbirimize arkadaşça bir şekilde davranıyoruz. Ama dahası var. Tanrı'nın varlığı da insanlara dokunuyor. 2018'de Şenol, Güney, Aysun, Erdem, Fuat ve Onuru baptize ettik. Aramızda diğerlerinin imanı olgunlaşıyor. Tanrı aramızda çalışmakta. Dahası var. Yahya'nın sürekli dediği gibi Tanrı bizi yeniliyor. Tanrı aramızda işlere devam etmekte. İsa dünyanın ışığı benim dedi. Sonra İsa öğrencilerine dünyanın ışığı sizsiniz dedi. Yani biz İsa'nın yaptığı gibi bu dünyaya Tanrı'nın varlığını taşıyoruz. Tanrı kutsal ruhla bizleri donatmak ve meshetmek ister. Tanrı bizi güçlendirmek için ruhsal armağanları bize dağıtmak ister. 2019 yılında Tanrı'nın varlığı aramızda derin bir şekilde olsun. Tanrı'nın yüzüne yönelelim. Tanrı her zaman bizi donatmak ve meshetmek ister. Tanrı her zaman bizi kutsal ruhla doldurmak ister. Sanki sonsuz bir şelale var. Tanrı'nın sözünü okuyarak, dua ederek, birlikte Tanrı'nın yüzüne yönelerek, sanki bu yenileyici şelalenin altında duruyoruz ve duracağız. Tanrı'nın varlığı bizi diğer kişilerden farklı kılmalı. Tanrı'nın varlığına ihtiyacımız var. Tanrı'nın yüzüne yönelmeye öncelik verelim. Tamam, birlikte dua edeceğiz. Ya Rab, kutsal kitabı okuduğumuz zaman fark ediyoruz ki eski ahitte, eski ahit döneminde senin varlığına yaklaşmak çok zordu. Ama şimdi İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde olduğumuz gibi yaratan Tanrı'nın varlığına girebiliriz. Üstelik kutsal ruh bizde yaşıyor. Ya Rab, sana minnettarız, sana şükrediyoruz. Böyle bir şey o kadar harikaki. Ve ya Rab, senin varlığını tanımak istiyoruz. Lütfen, şimdi kutsal ruh aracılığıyla bize gel. Ya Rab, lütfen bize dokun. İhtiyacımız var. Ya Rab, lütfen bu hafta bizi kılan senin yüceliğin için. Bizim acılığımızla çalış diye dua ediyoruz. Ama hamd olsun çünkü sen aramızdasın. Sen bizimlesin. Sen bizi hiç bırakmayacaksın. Ama her an bizimle olacaksın. Ya Rab, lütfen bu yolda çok derin bir şekilde aramızda ol diye dua ediyoruz. Evlerimizde, işlerimizde, kilisemizde, her gün, her an bizimle derin bir şekilde olsun. İsa'nın adıyla. Amen.